ilahi akılları temsil eden kuşların kanatlarının vasıfları beyanındadır. Can Tuhuti'sinin kıssası da bu türlüdür. Ama nerede o kimse ki bu can kuşlarına mahrem ola? Nerede o masum ve zayıf kuş ki içinde Süleyman askerleriyle beraber ordu kura? O zayıf kuş, yani hak sevgilisi, şükürden de şikayetten de geçmiş olarak inlerken 7 kat göğe gulgule düşer. Her demde Allah'tan ona yüzlerce name ve yüzlerce haberci erişir. Bir kere ya Rabbi dedikte gene hüdadan 60 defa lebbeyk sesi gelir. 1605. Hak indinde bunların hatası başkalarının ibadetinden evladır. Onların küfrü yanında cümle imanlar köhnedir. Her nefeste o aşka has bir miraç vardır. Onun başındaki taç üstüne Cenab-ı Hak yüzlerce has taç koyar. Onun cismi yeryüzünde ise de ruhu la mekandadır. Bu la mekan alemi saliklerin tasavvurlarının üstündedir. O senin idrakine sığacak la mekan değildir ki her bir demde ona dair senin içinde bir hayal doğsun, doğabilsin. Mekan da la mekan da o alemin hükmündedir. Cennetin 4 ırmağının cennet ehlinin hükmü altında oluşu gibi. 1610. Bu şerhi kısa kes. Yüzünü geri çevirerek sus. Allah doğruyu bilicidir. Ey dostlar, biz Tuti kuşu, tacir ve Hindistan kıssasına dönelim. Nasıl kafeste hapsedilen her tuti oradan kurtulmak, uçmak arzusunda ise can tutisi de ten kafesinde aynı arzuyu duyar. Oradan uçmak, fezaya varmak, mekansızlık alemlerinde kanat oynatmak ister. Kurtların, kuşların, karıncaların dilinden anlayan Süleyman, bilhassa can kuşlarındaki bu arzuyu bilirdi. Onların bu sırrını anlamıştı. Halbuki bütün hakikatlerin Süleyman'ı Allah'tır. Allah ermiş insan bedenlerinde zayıf bir kuş çaresizliğiyle çırpınan ruhun bütün ızdırabını bilir. İnsanlık kalıbı içinde mahpus bu zayıf ve günahsız kuş Allah'ın aşkı ve cezbesiyle doludur. Bu aşkın ve bu cezbenin tecelli aynasıdır. Ancak onun gönlü öyle büyük, öylesine geniştir ki böyle bir gönlün fezasına Hakk'ın bütün adları ve bütün sıfatları sığabilir. Kendi hakikatinin bu sonsuz genişliğinden habersiz olan insan hakkında Hazreti Ali'nin "Ey insan, kendini küçücük bir cisim sanıyorsun. Halbuki alemi ekber sende muntavidir. En büyük alem senin varlığında toplanmıştır." buyurması bundandır. Allah aşkında fani olan insanın gönlü yarasından öyle bir feryat ve ah yükselir ki bu ne şükür ne de şikayettir. Bu ihtiyarsız bir inleyiş ve o türlü bir haykırıştır. Sanki hem şükür hem şikayet, yani bu iki zıt duygu sihirli bir potada erimiş, varlıklarını ve vasıflarını bırakmışlardır. Geriye sadece bir feryat kalmıştır ki İlahi aşk kararsızlığından ve sabırsızlığından yükselen bu feryatla yaratılıştan beri yer ve gök inlemekte, sesi bütün alemleri tutmaktadır. Böyle bir sesle haykıran Allah aşıkına büyük sevgiliden nameler gelir. Sayısız şevk halleri, sayısız cezbeler gelir. Öyle ki ya Rabbi, sana senin aşkınla yalvaranlara sen karşılık olarak sayılamayacak kadar çok efendim dersin, buradayım dersin, söyle, her dileğini kabul ettim müjdesini verirsin. Bunlar o aşıklardır ki Allah onların hatasını başkalarının ibadetinden üstün tutar. Onların kafirliği yanında nice imanlar değersiz kalır. Çünkü onların kafirliği kendi kendilerini inkardır. Kendi nefislerini karanlıkta bırakıp ilahi nura koşmaktır. Nice büyük erenlerin söyledikleri gibi böyle bir küfürde ölenlerin varacakları ilk konak cennet alemi olacaktır. Yine böylesine aşıkların her anlarında bir miraç, bir Tanrı'ya yükseliş vardır. Onlar uruç ettikleri nurlar ve ruhlar aleminde ilahi müşahedenin hazzıyla kanatlıdırlar. Onların başlarına ilahi kudret eliyle nurdan taçlar konulur. O aşıklar görünüşte insan bedeninde ve dünyadadırlar. Lakin ben sana söyleyeyim ki onların ruhu lahut alemindedir. Mekansızlık kainatındadır. Mekansızlık alemi ise o aleme girme yolunda yürüyenlerin bütün tasavvurlarının üstünde bir alemdir. O alemde akıl yok, feraset yok, renk yok, keyfiyet yoktur. Orada sadece şevk vardır, zevk ve huşu vardır. Cennetin dört ırmağı nasıl cennet ehlinin elinde, hükmünde ve tasarrufunda ise mekan da, mekansızlık da o alemdeki ruhların, kısaca o aleme varanların hükümleri altındadır. İlahi aleme kanatlanan bu akıl kuşlarının hikayesini burada kesmek yerinde olur. Bizim bir tuti, bir tacir ve bir Hindistan hikayemiz var. Şimdi ona dönelim. Çünkü bu üç şahıslı hikaye dahi hakikatte ilahi semaya yükselen ruhların hikayesidir. Tacirin Hindistan tutilerini sahrada görmesi ve o tutiden selam ve haber eriştirmesi beyanındadır. Tacir kendi tutisinden Hindistan tutilerine selam götürmek vazifesini kabul etmişti. O tacir Hindistan'ın en uzak hudutlarına gelince birkaç tuti gördü. Merkebini durdurdu. Yüksek sesle bağırıp kendi tutisinin selam ve emanetini verdi. 1615. Bunu işitince o tutilerden bir tuti şiddetle titredi, yere düştü. Nefesi kesildi ve öldü. Tacir söylediğine pişman oldu ve "Bir canlı mahlukun ölümüne sebep oldum." dedi. Bu tuti bizim tuticinin yakini olmalı. Meğer bunlar iki cisimde tek ruh imişler. Bu işi niçin yaptım? Niçin bu haberi verdim de biçareciyi şu ham sözümle yaktım? Bu dil çakmak taşıyla çelik gibidir. Ağzından fırlayıp çıkan söz ateşe benzer. 1620. Kah laf olsun diye, kah da bir şeyi nakletmek için o taşla çeliği boşuna birbirine sürtme. Zira ki ortalık karanlıktır ve her taraf pamukluk gibidir. Pamuk içinde kıvılcım nasıl olur? Zalimdir şu kimseler ki gözlerini hakikatten yumup olmayacak sözlerle alem halkını yaktılar. Bir söz alemleri mahveder, ölmüş tilkileri aslana çevirir. Ruhlar aslında İsa nefeslidir. Yani ölüleri diriltmek şanındandır. Fakat beşeriyet kalıbı içinde oldukça bir nefes yara açıcı, bir nefes merhem vurucudur. 1625. Eğer ruhlar hicaplarından kurtulmuş olsa, ondan gelen her söz Mesih nefesi gibi diriltici olurdu. Eğer sözün şeker gibi tatlı olmasını istiyorsan sabret, hırstan vazgeç ve nefsin kötülükleri helvasını yeme. Akillerin arzusu sabır olur. Çocuklar ise helvaya içlerini çekerler. Her kim sabrederse asumanın üstüne çıkar. Her kim helva yerse alçalır ve geri gider. Bizim tacir Hindistan'ın ötelerine vardı. Hint sahralarında nice tutiler gördü. Onlara selam verdi. Kendi tutisinin hicranını söyledi. Hint tutilerinden biri bu haberi duyunca titredi. Kendinden geçip yerlere serildi. Tacir Tuti'yi öldü sandı ve ona ansızın verdiği haberden dolayı pişman oldu. Yazık dedi. Anlaşılan bu iki kuş akraba imişler. Vücutları ayrı fakat ruhları bir imiş. Öyledir. İki dudak arasından çıkan söz bazen ateş gibi yakıcı olur. Dil çeliği beyin çakmağına vurursa ondan çıkan söz kıvılcımları nice yerler tutuşturur, nice yangınlar yapar. Sözünü tart da söyle. Çünkü bilemezsin. Olur ki bulunduğun yer karanlık ve çevren pamuklarla doludur. Düşün ki ateş pamuğa düşünce onu nasıl yakarsa bir hata ve fitne keramı da öylesine yakarak hiç yoktan bir fesadı ateşler. Zalim ona derler ki ağzının söylediğini kulakları duymaz. Yersiz ve düşüncesiz bir acı sözüyle dünyayı ateşe verir. Böyle sözler neler yapmaz? Ne ölmüş tilkileri aslanlara çevirmez? Ölüler gibi sinmiş nice fesadı ve kötülüğü, yılanlar gibi uykudan uyandıran ve cihana zehir saçan böyle sözler ne fena laflardır. Allah'a şükür ki her söz böyle değildir. Böyle kötü söyleyen ve fesat ateşini üfleyenlere mukabil, insanları sözleriyle mesut eden ve yine sözleriyle dertlere deva, yaralara merhem olanlar vardır. Hakikatte bütün ruhlar İsa nefesinden hisseler taşır. Her ruh ervah alemindeyken böyle güzel ve diriltici hastalarla süslüdür. Onlar bu dünyaya düşüp beden kafesinde kayıtlandıkça vücut onların nicelerine bu saflığı ve bu yüceliği kaybettirdi. İnsanda nefsin hükümleri yaşar ve ruhun etrafını ihtiras perdeleri sararsa ondaki saflık ve temizlik perdelenmiş olur. Ancak nefisle yapılan amansız mücadele sonundadır ki insanoğlunda ruhaniyet, cisimler ve maddeler alemine galebe çalar. Ruhun vasıfları harekete geçip fiil ve söz haline girer. Böyle saf ruhlardan yükselen sözler işte İsa nefesi gibi diriltici olur. Demek ki nefsin sözü öldürücü, ruhun sözü hayat vericidir. Eğer sen böyle dirilenlerden biri olmak emelinde isen, nefsinin aldatıcı teşviklerine kapılma. Ruhunu demir perdeler gibi sarmış nefsani engellerini yırtmaya, kırmaya çalış. Nefsin lezzetlerini koyup sabrın tadını almaya bak. Bu ikinci lezzet bütün tatlardan üstündür. Düşün ki maddi tadı, şekeri ve helvayı çocuklar sever. Manevi lezzetleri ise insan olgunlaştıkça tadar. Sabırdan haz alma derecesine varıp bu sabır silahıyla nefis kalelerini yıkanlardır ki ruhları tabiata mahkum ve mahpus olmaktan kurtularak ulvi alemlere varır. Hazreti Ali'nin cesede nispetle baş ne ise imana nispetle sabır da odur buyurması bundandır. Bu sabır ruhu aslına ve ilahi sevgilisine kavuşturan kuvvettir. Feridüddin Attar'ın "Ey gafil, sen nefis sahibisin. Bu dünyada kan ye, yani kendi nefsinin kanını iç. Zira gönül sahibi zehir bile yese ona bal olur." sözünün tefsiri beyanındadır. Açıkça en öldürücü zehiri de yese gönül sahibine o zehir ziyan vermez. 1630. Zira o manevi sıhhat bulmuş, perhiz ve riyazetten azat olmuştur. Fakat kemale ermemiş talip henüz ateş ortasında, yani nefsani hastalıklar içindedir. Bu yüzden de onun perhiz etmesi gerekir. Peygamberimiz buyurdu ki, "Ey pervasız talip, sakın matlup ile mücadele etme. Sende nemrutluk var. Ateş içine atılma. Eğer ateşe girmek istersen evvela İbrahim ol. Madem ki ne denizin halini bilirsin ne de yüzmekten haberin vardır. Şu halde aklına uyup kendini denize atma. O birlik deryasının usta yüzücüsü, denizin dibinden inci çıkarır. Ziyanlardan bile menfaat elde eder. 1635. Kamil insanın tuttuğu toprak altın olur ama nakıs kişi altın tutsa toz toprak kesilir. Hakkın makbulü olan doğru insanın eli aslında her işte Hüda'nın elidir. Nakıs kimsenin eli şeytanın ve devin elidir. Zira o şeytanın tuzağına yakalanmıştır. Kamil insanın karşısına gelen cehil ilim olur. Nakısa giden bir ilim ise cehil kesilir. İlletli kimse ne tutarsa illet olur ama kamil küfrü bile din ve iman kılar. 1640. Ey süvari ile yarışa çıkan yaya gidici, madem ki onunla baş edemeyeceksin, iyisi mi? Dur. Gönül ehli olan kimseye zehrin ziyan verme işi tabiidir. Çünkü o tam bir manevi sağlık içinde bütün maddi dertlerin üstüne yükselmiştir. Henüz taliplik derecesinde bulunan kimse ise nefs hastalıkları içinde sanki bir ateş ortasındadır. Onun dünya ihtiraslarından perhizde olması ve bu perhiz sayesinde insanlığa ulaşması doğrudur.